Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1556, 51. ayrım. Kapıyı açıp eşikten evimize adım attığımda alacakaranlıktı. Daniel pelerinini üzerine doluyor, babam yanında onu bekliyordu. "Hena!" diye haykırdı babam heyecanla. Daniel iki adımda yanıma gelip beni kollarına aldı. Sarılmasına izin verdim ama gözlerim babama yöneldi. "Seni aramaya çıkıyorduk, çok geciktin," diye bağırdı babam. "Özür dilerim," dedi. "Benim için endişeleneceğiniz aklıma gelmedi." "Elbette endişelendik." Daniel'ın annesi basamakların yarısını inip kaşlarını bana çatabilmek üzere trabzandan eğildi. "Genç bir hanımefendi alacakaranlıkta ortalıkta dolaşmaz. Hemen eve gelmen gerekirdi." Ona düşünceli düşünceli baktım ama bir şey söylemedim. "Özür dilerim," dedi Daniel, dudaklarını kulağıma yapıştırıp. "Seninle konuşmama izin ver. Kendini böyle sıkma, Hena." Göz ucuyla ona baktım. Esmer yüzü endişeyle çatıldı. "İyi misin?" diye sordu babam. "Tabii," dedim. "Tabii iyiyim." Daniel pelerinini omuzundan çekti. "Sen tabii ki diyorsun ama," diye yakındı. "Şehir en sert askerlerle dolu ve artık kadın giysileri içindesin. Kraliçenin koruması altında değilsin ve eve nasıl geleceğini bile bilmiyorsun." Kendimi Daniel'ın kollarından ayırıp dükkanın tezgahının altından bir tabure çektim. "Ben Hristiyan aleminin yarısını dolaştım ve sağ kalmayı becerdim," dedim ılımlı bir sesle. "Kale istede 2 saat geçirmeyi becerebilirim," diye düşündüm. "Sen artık genç bir hanımsın," diye hatırlattı babam. "Erkek kılığında bir çocuk değil. Akşam tek başına sokağa bile çıkmamalıydın. Pazara ya da kiliseye gitmek dışında hiç dışarı çıkmamalısın," diye destekledi Daniel'ın annesi basamaklardaki yerinden sert sert. "Şşş," dedi Daniel ona yavaşça. "Hena sağ salim döndü ya, önemli olan buydu ve açtır eminim. Ona ne yemek kaldı anne?" "Hepsi bitti," dedi kadın çaresiz bir tavırla. "Çorbanın sonunu sen kendin içtin Daniel." "Sonu olduğunu bilmiyordum," diye haykırdı Daniel. "Neden Hena'ya hiç ayırmadık?" "Eve ne zaman geleceğini kim bilebilirdi?" dedi annesi çekinmeden. "Ya da bir yerlerde yemek yemediğini." "Hadi gel," dedi Daniel dayanamayarak bana ve elimi çekti. "Nereye?" diye sordum tabureden inerken. "Seni bara yemeğe götürüyorum." "Ona biraz ekmekle bir dilim et bulabilirim," dedi annesi hemen ikimizin baş başa yemeğe gidiyor olma ihtimaline karşılık. "Hayır," dedi Daniel. "Hena'nın doğru düzgün sıcak bir yemek yemesi lazım. Ben de bir maşrapa bira içerim. Bizi bekleyip uyumazlık etme anne. Siz de efendim." Pelerinini omuzuma sardı ve annesine bize katılmayı teklif etme fırsatı bırakmadan kapıyı çekti. Kardeşleri elbisemin gece dışarı çıkmaya uygun olmadığını söylemeye vakit bulamadan kendimizi dışarı attık. Konuşmadan yolun sonundaki bara yürüdük. Binanın ön tarafı birahaneydi ama arkada yolcular için iyi bir han vardı. Daniel biraz çorba, biraz ekmek, bir tabak et ve 2 küçük maşrapa bira sipariş etti. Arkası yüksek sedirlerden birine oturduk ve kale ise geldiğimden bu yana ilk kez baş başa, arada yakalayabildiğimiz kısacık bir anın ötesinde de rahatsız edilmeden konuşabileceğimizi hissettim. "Hena, çok özür dilerim," dedi. "Kız önümüze içkileri koyup gider gitmez. Yaptıklarım için kalpten özür diliyorum." "Senin evli olduğunu biliyor mu?" "Evet, ilk tanıştığımızda sözlü olduğumu öğrendi. İngiltere'ye seni almaya gideceğimi ve döndüğümüzde evleneceğimizi ona söylemiştim." "Umursamıyor mu?" "Artık hayır," dedi. "Alıştı." Bir şey söylemedim. Bir erkeğe aşık olup onun çocuğunu doğuran bir kadının adamın başka biriyle evlenmiş olmasına bir senede alışmış olması bence imkansızdı. "Senin bebeğini taşıdığını öğrendiğinde onunla evlenmek istemedin mi?" Durakladı. Bar sahibi elinde çorba, ekmek ve etle geldi. Masanın etrafında oyalandı. Bu bize bir süre sessiz kalma fırsatı yarattı. Ardından o gitti ve ben bir kaşık çorbayla ekmeği ağzıma attım. Yemek boğazıma dolanıyordu ama kalp kırıklığından iştahını kaybetmiş gibi görünmek istemiyordum. "O bizim insanlarımızdan değil," dedi Daniel kısaca. "Ayrıca her ne olursa olsun ben seninle evlenmek istiyordum. Hamile kaldığını öğrendiğimde yaptığımdan çok utandım ama onu sevmediğimi, seninle sözlü olduğumu biliyordu. Onunla evlenmemi beklemiyordu. Ona çeyiz olarak bir miktar para verdim. Şimdi de her ay oğlanın masrafları için bir miktar veriyorum. Benimle evlenmek istiyordun ama diğer kadından uzak duracak kadar çok değil, dedim acı acı. Evet diye itiraf etti. Gerçeği öfkeli bir kadının ağzından duyduğunda bile gerilmedi. Seninle evlenmek istiyordum ama diğer kadından uzak kalmak istemiyordum. Peki ya sen Hena? Senin vicdanın tamamen temiz mi? Adil bir suçlamaydı ama beni yaladı geçti. Oğlanın adı ne? Bir nefes aldı. Daniel dedi ve kasıldığımı gördü. Koca bir ekmek parçası alıp tepesini kemirip çiğnedim. Suratına tükürmek istermiş gibi. Hena dedi oldukça kibar. Bir parça et attım ağzıma. Özür dilerim dedi tekrar. Üstesinden gelebiliriz. Kadın üzerimde bir hak iddia etmiyor. Bebeğin masrafını karşılayacağım. Gidip onu görmeme gerek yok. Oğlanı özleyeceğim. Büyüdüğünü görmek istiyordum ama kadını görmeye dayanamıyorsan bunu anlayabilirim. Oğlandan da vazgeçerim. Sen de ben de daha genciz. Beni affedersin. Kendi çocuğumuz olur. Daha iyi bir ev buluruz. Mutlu oluruz. Ağzımdakini bitirdim. Koca bir yudum birayla mideme gönderdim. Hayır, dedim hiç uzatmadan. Ne? Hayır, dedim. Yarın kendime olan giysileri alıyorum. Babamla ben kitapçı dükkanı için yeni bir yer bakıyoruz. Yine onun çırağı olarak çalışacağım. Bir daha asla yüksek topuklu ayakkabılar giymeyeceğim hayatım boyunca. Ayaklarımı acıtıyor. Bir daha asla hiçbir erkeğe güvenmeyeceğim hayatım boyunca. Beni incittin Daniel, bana yalan söyledin, beni aldattın ve seni asla affetmeyeceğim. Bembeyaz kesildi. Beni terk edemezsin dedi. Seninle Tanrı huzurunda evlendik, bizim Tanrımızın huzurunda. Tanrı'ya verdiğin sözü bozamazsın, bana verdiğin taahhüdü bozamazsın. Ne Tanrın umurumda ne de sen. Yarın seni terk ediyorum. Uykusuz bir gece geçirdik. Evden başka gidecek bir yer yoktu. Yan yana yatmak zorunda kaldık. Bir tarafımızda annesi duvarın ötesinde tetikte, diğer yanda kız kardeşleri hevesliyken yatak odasının karanlığında kazık gibi yattık. Sabah babamı evden dışarı çıkartıp ona kararımı verdiğimi ve eşi olarak Daniel'la yaşamayacağımı söyledim. Bana omuzlarımın altından birer baş daha çıkartmışım, uzaktaki bir adadan gelmiş canavarımsı bir yaratıkmışım gibi baktı. Hena, hayatında ne yapacaksın dedi endişeyle. Ben daima yanında olamam, ben yokken seni kim koruyacak? Kraliyetin hizmetine geri döneceğim, prensese ya da lorduma gideceğim dedim. Lordun dillere destan bir vatan haini, prenses de bir ay içinde İspanyol prenslerinden biriyle evleniyor. Olamaz, Elizabeth aptal değil, bir adamla evlenip ona güvenmeyecektir. Kalbini bir erkeğe emanet etmeyecek kadar akıllı bir kadın o. Senin gibi o da tek başına yaşayamaz. Baba, kocam bana ihanet etti, beni rezil etti. Hiçbir şey olmamış gibi ona geri dönemem. Eve her geç geldiğinde annesiyle kız kardeşlerinin ellerini ağzına götürüp arkamdan fısıldanmalarıyla yaşayamam. Buraya aitmişim gibi yaşayamam. Evladım, buraya değilsen nereye aitsin? Benimle olamıyorsan, kocanla olamıyorsan? Cevabım hazırdı. Hiçbir yere. Babam başını salladı. Genç bir kadının daima ait olduğu bir yer olmalıydı. Şu ya da bu hizmet altına zincirlenmeden yaşaması imkansızdı. Baba, ne olur kendi başımıza küçük bir iş kuralım. Londra'da yaptığımız gibi. Sana baskı atölyesinde yardım edeyim. Seninle yaşamama izin ver. Huzur içinde olabilir, burada geçinebiliriz. Uzun bir süre durakladı. Aniden onu yabancı birinin gözüyle gördüm. Yaşlı bir adamdı ve onu rahat edebileceği bir evden çekip alıyordum. Ne giyeceksin diye sordu sonunda. Neredeyse bir kahkaha patlatacaktım. Bu benim için hiç önemli bir mesele değildi. Ama anladım ki cevabım ona şunu belirtecekti. Ya bu dünyaya uyumlu görünen bir kızı vardı ya da ben sonsuza dek uyumsuz olacaktım. İstiyorsan elbise giyebilirim dedim onu memnun etmek için. Ama altına çizme giyeceğim, üstüne de yelek ve ceket giyeceğim. Ve evlilik yüzüğünü takacaksın, diye şart koştu. Evliliğini reddetmeyeceksin. Baba, kocam evliliğimizi her Tanrı'nın günü reddetti. Kızım, o senin kocan. İç çektim. Tamam, ama gideceğiz değil mi? Hemen. Elini yüzüme koydu. Evladım, seni seven iyi bir kocan olduğunu ve mutlu olacağını sanıyordum. Gözyaşlarım gözlerime doluşmasın, yumuşayacağımı düşünsün, hala aşk şansı olan genç bir kadın olduğumu zannetsin diye dişlerimi sıktım. Hayır, dedim hiç uzatmadan. Baskı makinesini yeniden parçalamak, aleti bahçeden dışarı çıkartmak kolay bir iş değildi. Yanıma alabileceklerim sadece yeni elbiselerim ve iç çamaşırlarımdı. Babam yanına sadece giysilerini koyduğu küçük bir kutu aldı ama bütün kitap ve el yazması stoğunu ve bütün baskı alet edevatlarını almamız gerekiyordu. Temiz kağıtları, variller dolusu mürekkebi, sepetler dolusu cilt ipini. Taşıyıcıların her şeyi Carpenter'ların evinden yeni dükkana taşımaları tam bir hafta aldı ve o bir hafta boyunca babam ve ben yemeğimizi Daniel'ın kız kardeşleri alev alev gözlerle dehşet içinde bana bakarken, annesi sanki bir çift sokak köpeği besliyormuş gibi hakir gören bakışlarıyla tabakları masaya vururken sessizlik içinde yemek zorunda kaldık. Daniel olabildiğince uzak durdu. Ustasının evinde kaldı. Eve sadece üstünü değiştirmeye geldi. Ve o geldiğinde ben arka bahçede babamla iş yapıyor ya da dükkan tezgahının altındaki kitapları paketliyor olmaya özen gösterdim. Benimle tartışmaya ya da bana yalvarmaya kalkışmadı. Ve ben taammüden onu terk etmekte haklı olduğumun kanıtlandığını hissettim. Beni seviyor olsa peşimden gelirdi. Bana yeniden kalmamı rica ederdi. Kalmam için yalvarırdı diye düşündüm. Ne kadar inatçı ve gururlu olduğunu hatırlamamayı tercih ettim. Ve düşüncelerimin olmak istediğimiz insanlar olacağımızı, Yahudi, Hristiyan ya da dünya kurallarıyla kendimizi kısıtlamayacağımızı söyleyerek birbirimize söz verdiğimiz yaşama kesinlikle kaymamasına özen gösterdim. Şehir kapısının güney kanadında bir dükkan bulmuştum. Hem Calais'ten ayrılmak üzere olan hem de İngiltere sınırından Fransa'ya geçen yolcuların atlayamayacağı muhteşem bir nokta. Bu onların kendi dilinde kitap alabilecekleri son fırsattı. Ve Fransa'ya ya da İspanyol Hollanda'sına yapacakları yolculukla ilgili harita veya tavsiye isteyenlere yolculuk hikayelerinden geniş bir yelpaze sunuyorduk. Bunların çoğu hayal ürünü ama saf diller için eğlenceli hikayelerdi. Babam şehrin içinde zaten tanınıyordu ve eski müşterileri kısa süre sonra yeni yerine de gelmeye başladı. Babam çoğu gün dükkanın dışında güneşin altında taburesinde oturuyor. Ben artık önlüğümdeki mürekkep lekeleri için bana kaşlarını çatacak kimse olmadığından içeride baskı makinesinin tepesinde çalışıyor, harfleri ayarlıyordum. Babam yorgundu. Calais'e taşınması, ardından iyi gitmeyen evliliğim onu yıpratmıştı. Ben ikimiz için çalışırken onun oturup dinlenmesi beni memnun ediyordu. Tersten okumayı yeniden öğrendim. Mürekkep topunu temizlemeyi, beyaz kağıda hafifçe vuruşunu, puntolar beyaz kağıdı yavaşça öpecek ve tertemiz geri gelecek şekilde baskı makinesinin koluna hafifçe dokunmayı. Babam benim için kötü başlayan evliliğim, gelecek yaşamım için çok endişeleniyordu. Ama benim onun bütün yeteneklerini ve kitaplara olan aşkını devralmış olduğumu gördü ve yarın ölse bile onun işini sürdürerek yaşamımı idame ettirebileceğime inanmaya başladı. Ama para biriktirmeliyiz Guarida diyordu. Masraflarını garantiye almak gerek. 51. ayrımın sonu. Sayfa 522. Devamı 52. ayrımda.